İrade Terbiyesi. Jul Payo. Kuramsal Kısım. 1. Kitap. Konuya Giriş. 1. Üstesinden gelinmesi gereken güçlük. Öğrenciler ve zihin işçilerindeki iradesizlik. Caligula tüm Romalıların tek bir başı olmasını, böylece onu bir vuruşta alabilmeyi isterdi. Oysa savaşmak zorunda olduğumuz düşmanlar için bizim bu türden dileklerde bulunmamıza hiç gerek yok. Neredeyse bütün başarısızlıklarımızın altında tek bir neden yatıyor. O da irademizin zayıf olması ve çaba gösterme, özellikle de sürekli çaba gösterme düşüncesi karşısında dehşete kapılıyor olmamız. Madde için yer çekimi neyse, insan doğası için de aynı etkiye sahip dirençsizlik, boş vermişlik, sefaat gibi sözcükler evrensel tembelliğin özüne işaret ediyor. Şurası gayet açık ki, azimle direnen iradenin tek gerçek düşmanı sadece kesintisiz güç olabilir. Saplantı veya akıl hastalığı sınırına dayanan istisnai durumlar dışındaki tüm tutkular doğaları gereği geçicidir. Ve ne kadar şiddetlilerse süreleri de o kadar kısalır. Değişken yapıları, onları kesintisiz bir güç karşısındaki gerçek engeller gibi düşünmemize izin vermiyor. Aslında nöbetler arasındaki süre zarfında bir sürü iş yapma olanağı da vardır. Ne var ki adına gevşeklik, ilgisizlik, tembellik, aylaklık denilen ve tartışılmaz biçimde süreklilik gösteren asal ruh hali buna izin vermez. Sık sık çaba içine girmek, bu doğal ruh haline karşı verilen savaşı kesin bir zafer elde etmeksizin yineleyip durmaktır. Temel ve doğal ruh hali budur diyoruz. Çünkü insanın çok uzun süre çaba göstermeye razı olması ancak zorunluluğun baskısı altındayken mümkündür. Seyyahlar ağız birliği etmişçesine ilkel toplulukların azimli irade için yeterli kapasiteye sahip olmadıklarından söz edip dururlar. Haklı olarak Ribot, gönüllü şekilde ilgi göstermek için ilk çabalayanların kadınlar olabileceğini ileri sürüyor. Bunun sebebi olarak da yan gelip yatmaktan, uyuklamaktan başka şey yapmayan erkekler tarafından hırpalanmaktan korkmalarını gösteriyor. Kendilerine büyük bir yaşam kolaylığı sağlayabilecek sürekli bir işte çalışmaktansa, soykırıma uğramayı seçen Kızılderililerin kayboluşlarına kendi gözlerimizle tanık olmadık mı? Ancak bilindik örnekler bulmak için öyle uzaklara gitmeye gerek yok. Bir çocuğu düzenli çalışmaya alıştırmak nasıl da zaman alır, bilmeyen var mı? Alışılagelmişten veya çevresinde uygulanandan daha iyisini yapmaya hevesli bir köylü yahut işçiye ne kadar ender rastlanır, öyle değil mi? Siz de Herbert Spencer gibi yapıp gün boyunca kullandığınız eşyaları gözden geçirebilirsiniz. İçlerinde azıcık kafa yormakla daha kullanışlı hale getirilemeyecek tek bir tanesi bile yoktur. Öyleyse siz de yazarla birlikte şu sonuca varacaksınız. Gerçekten de insanların büyük bir kısmı hayatlarını en az düşünecekleri biçimde geçirmeyi amaçlamış olmalı. Öğrencilik yıllarımıza yeniden dönersek, arkadaşlarımız arasından çalışkan diye niteleyebileceğimiz kaç tane çıkar? Neredeyse tümü sınavları geçmelerine yetecek minimum çabayı göstermiyor muydu? Zaten ortaokuldan başlayarak kişisel çaba sarf etmek ve odaklanarak düşünmek hepsine nasıl da ağır gelmiş olmalı. Bütün ülkelerdeki her bir öğrenci hafızasını kurcalayarak sınavlardan geçer not alabilir. İdealleri de pek yüksek değildir. Manöver'ın Burjuvaların Eğitimi adlı kitabında ülkemiz Fransa açısından mükemmel biçimde tanımladığı gibi, ulaşmak istedikleri, takdir göremeyecekleri, düşük ücretli, hem geleceği hem ufku tıkalı, bir iskemlenin deri minderi üzerinde yaşlanıp gidecekleri, bomboş bir uğraşın hiçliği içinde yeteneklerinin köreleceği, fakat bunun karşılığında düşünmek, talep etmek ve eyleme geçmek gibi zorunluluklardan muaf olmanın dile getirilemeyecek büyüklükteki mutluluğunu tadacakları memur kadrolarıdır. Korumacılığa dayalı mevzuat, bütün hareketlerine bir duvar saati düzenliliğinin sinmesini sağlar ve onu eyleme geçmeyle yaşama onurlarından kurtarır. Bu konuda sadece memura yüklenmek doğru olmaz. Hangi yüksek pozisyonda olursa olsun, hiçbir meslek veya alan, insanın kişiliğini, dinçliğini ve enerjisini korumasına yetmez. Zeka hayatımızın erken dönemlerinde aktif şekilde işe yarayacak alanlar bulmakta zorlanmaz. Ne var ki çok geçmeden yeni sayılabilecek bileşimlerin sayısı ve düşünme araştırma çabası gerektiren durumlarla karşılaşma olasılığı azalır. En üst düzeydeki görevlerin yerine getirilmesi, görünürde büyük zeka katkısı gerektirirmiş gibi dursa da sadece alışkanlık haline gelir. Avukat, yargıç, doktor, profesör, hepsi mesleklerini yerinde sayan veya son derece yanlış yükselen bir temel üzerinde icra ederler. Sarf edilen güç yıldan yıla düştükçe sahip olunan zekanın yüksek niteliklerini değerlendirme olanakları da tükenir. Gidip gelmekten yolda oluşan derin teker izleri gibi zeka da parlaklığını yitirir. Onunla birlikte dikkatini toplama, çözümleme ve düşünme üretme yetenekleri de zayıflar. Kişi kariyerinin yanında aklını çalıştıracak başka türden uğraşlar edinmezse, enerjisinin giderek körelmesi kaçınılmazdır. Bizim kitabımız özellikle öğrencilere ve zihin işçilerine yönelik olduğundan, üstesinden gelinmesi gereken güçlüklerin çeşitlerini ayrıntılı şekilde ele almalıyız. Bu güçlüğün öğrenciler arasındaki en kaygı verici biçimi, genç insanın tüm davranışlarında kendini belli eden bezginlik, zihinsel bitkinlik halidir. Gereğinden uzun süre uyur ve yataktan bitkin, uyuşuk, miskin şekilde kalkar. Esneyerek tuvalete gider, bu sıradaki ağır hareketleri nedeniyle fazlaca vakit kaybeder. Keyfi yerinde değildir ve hiçbir işe koyulmak istemez. Her şeyi soğuk bir tavırla, canı sıkılarak, gevşeklik içinde yapar. Tembelliği yüzüne vurur, nedenli isteksiz olduğu oradan okunabilir. Dalgın ve uyuşuk davranışlarına rağmen zihnini kurcalayan bir şey varmış havasındadır. Hareketlerinde ne canlılıktan ne de özenden eser vardır. Böylece yitirilen sabah saatlerinin ardından kahvaltıya oturur. Kafeye gidip ilanlarına varıncaya kadar bütün gazeteleri okur. Çünkü bu, güç sarf etmesini gerektirmeden vakit geçirmesini sağlayan bir eylemdir. Öğleden sonra canlılığı biraz yerine gelir ama bu enerjisini gevezelikle, boş tartışmayla, özellikle de birbirlerini kötülemekle çarçur eder. Zira tüm tembeller hasetçidir. Politikacılar, edebiyatçılar, öğretmenleri. Onun eleştirilerinden payını almayan kimse kalmaz. Akşam olduğundaysa bedbaht genç, umutsuzluk içinde bir öncekinden daha asabi girer yatağına. Çünkü işlerine karşı gösterdiği tembelliği çoğu zaman zevk alacağı konulara da taşır. Oysa hiçbir sevinç emek harcamadan yaşanamaz. Bütün mutluluklar biraz olsun çaba ister. Kitap okumak, müze gezmek veya ormanda yürüyüşe çıkmaktan haz almak için girişkenlik gereklidir. Bunlar aktif zevklerdir. Öte yandan, önem arz eden ve kişinin her canı istediğinde yineleyebileceği de sadece bu aktif zevkler olduğu için tembel, kendisinin olabilecek en boş yaşantıya mahkum eder. İşte böylece tembeller ellerini kapamaya üşendikleri için zevkleri parmaklarının arasından kaçıp gider. Aziz Jerome, şaka yollu onları gravürlerdeki askerlere benzetir. Kılıçları hep havadadır, fakat hiçbir çatışmaya girmezler. Temeldeki tembellik, seyrek enerji harcama anlarını engellemez. İlkel topluluklar, ara sıra yaşanan aşırı efor sarf etmeye karşı değildir. Yüklü miktarda enerji tüketmelerine neden olan, düzen ve süreklilik gerektiren çalışmaları sevmezler. Düzenli enerji harcama, az miktarda olsa bile uzun dinlenme aralarıyla yapılan büyük enerji harcamalarından daha külfetlidir. Tembeller savaşa kolayca katlanabilirler. Çünkü şiddetli güç harcama anının ardından durgun geçen uzun dinlenme dönemleri gelecektir. Araplar çok geniş bir imparatorluğu fethettiler ama ellerinde tutamadılar. Çünkü bir ülkenin yönetimsel düzenlemesini yapmak, yeni yollar inşa etmek, okullar ve iş alanları açmak için gereken azimli çabayı ortaya çıkaramadılar. Aynı şekilde neredeyse bütün tembel öğrenciler de sınavlar yaklaşırken şöyle bir gayrete gelirler. Onların hoşlanmadığı şey, sınırlı miktarda da olsa bu çabayı her gün sil baştan aylar ve yıllar boyunca göstermek zorunda olmalarıdır. Gerçek ve verimli enerjinin bu ölçülü ama sürekli çaba içinde barındığı öylesine açık ki bu modelden ayrılan her işi rahatlıkla tembel işi diye niteleyebiliriz. Özellikle belirtmeye bile gerek yok. Ancak süreklilik gösteren iş aynı anda ilerlemeyi de içerir. İrade enerjisini oluşturan çok sayıdaki çeşitli çabalardan ziyade aklın ve ruhun var güçleriyle tek bir amaca yönelmesidir. İşte çok sık rastlanan bir tembel tipi. Genç kişi son derece canlı, neşeli ve enerjiktir. Hiçbir şey yapmadan durduğu nadir görülür. Gücünü bir jeoloji kitabını inceleyerek, Ferdinand Brüniter'in Can Resin hakkında yazdığı makaleyi okuyarak, birkaç gazeteye göz gezdirerek, kimi notlarına yeniden bakarak geçirir. Yazacağı bir kompozisyon için taslaklar hazırlar. İngilizceden bir iki sayfa çeviri bitirir. Boş geçirdiği tek anı bile yoktur. Arkadaşları ondaki çalışma gücüne ve ilgi alanlarının çeşitliliğine hayrandırlar. Biz yine de bu genç kişiye tembel yaftası yapıştırarak böbürlenmesini engelleyeceğiz. Psikolog bakış açısıyla gün boyunca yaptığı bunca işteki çeşitlilik belli bir doğal ilgi duyma zenginliğine işaret etmektedir. Fakat gönüllü bir dikkate henüz dönüşmemiştir. Çok çalışma gücü gibi görünen bu durum aslında büyük bir irade zayıflığından başka bir şey değildir. İşte bu öğrenci bize sıkça karşılaştığımız bir tembel tipini sunuyor ve ona savrup diyeceğiz. Bu zihinsel gezinti kuşkusuz hoştur. Ne var ki sadece zevk için yapılır. Hiçbir kazanç elde etmeden oradan kalkıp buraya konan çalışkanlar için Nicole sinek zekalı diyor. Fenelon'un da şu güzel benzetmesini anımsatalım. Rüzgarlı bir yere bırakılmış yanan mum gibiler. Bu çaba savrukluğunun en büyük zararı hiçbir izlenimi içselleştirmeye yetecek vakit bırakmamasıdır. Entelektüel işleri düzenleyen mutlak yasaya göre aklımızdaki duygu ve düşüncelere otelde kalan insanlar muamelesi yaparsak bizim için sadece birer yabancı olurlar ve çok geçmeden unutulup giderler. Gerçek zihinsel çaba için bütün güç ve çabaların neden tek bir istikamete yönlendirilmesi gerektiğini bir sonraki bölümde göreceğiz. Gerçek çabalar, diğer deyişle bütün özel çabaların belli bir amaca yönelik biçimde koordine edilmesinden duyulan dehşet, kişisel çabanınkine eşdeğer büyüklükte başka bir korkuya karışıyor. Gerçekten de özel yetenek gerektiren bir sanat yapıtı yaratmak veya bir buluş yapmak başka şey, diğerlerinin yaptıklarını belleğe yerleştirmek başka şeydir. Zaten kişisel çabanın böylesine eziyetli oluşu, bir koordinasyon yaratılmasını zorunlu kılmasından kaynaklanıyor. Üretime yönelik çalışmalarda zihinsel çabanın iki en üst formu ayrılamayacak şekilde birleşir. Bu nitelikteki bir çalışma şeklinin yarının yönetici sınıfını oluşturacak öğrencilerin büyük çoğunluğuna neden ters geldiğini anlamak zor değil. Örneğin felsefe sınıfı öğrencilerini ele alalım. Onlar bitirme sınavlarının teşviki altında oldukları sürece iyi öğrencilerdir. Gayretlidirler ve genellikle düzgün çalışırlar. Ama ne yazık ki derin düşünmezler. Bu zihinsel tembellik sadece sözcükler üzerinden düşünme eğilimine dönüşür. Daha ileriye gitmez. Psikoloji üzerine çalışırken hiçbirinin aklına doğduklarından beri uygulamalı psikoloji yaptıkları gelmez. Aynı Monsieur Jordan'ın farkında olmadan nesir yapması gibi. Kendilerine bakarak kişisel örnekler bulmanın kitaplarda söz edilenleri ezberlemekten çok daha kolay olacağını düşünmezler bile. Hayır, çünkü düşünmektense ezberlemeyi yeğlemek gibi karşı konulmaz bir eğilime sahipler. Belleklerine böylesine gereksiz yükler bindirmekten duydukları korku, en küçük kişisel bir çaba içine girmenin vereceği dehşet hissi yanında hiç kalıyor. Her alanda pasifler. Elbette çok sayıdaki seçkin ve iyi öğrencileri onlardan ayrı tutuyoruz. Kişisel çaba için gerekli kapasite eksikliğinin deneye dayalı kanıtını bize sunan Fransa'da 3 ayda bir yapılan birincilik yarışmalarıdır. Öğrencilerin çoğunluğu bu uygulamadan tedirginlik duyar. Sıfırdan bulunacak bir konuyu değil, derslerde öğretilen bilgileri yeni bir plan çevresinde düzene sokarak anlatmak, sınavı yapanların beklediği mantıklılığı ve açıklığı yansıtmak sevimsiz bir uğraştır. Kuşkusuz kişisel çaba harcamaya duydukları isteksizliği, üniversiteye girerken de yanlarında götürecekler. Kaldı ki bunun çok büyük bir zararı olmayacaktır. Zira hiçbir sınav, adayın ne olduğuyla, nasıl bir değere sahip olduğuyla ilgilenmez. Sınanan sadece, belleğinin durumuyla bildiklerinin düzeyi onda nasıl bir iz bıraktığıdır. Tıp, hukuk, doğal bilimler, tarih konularında ezberlediklerinden yararlanmak dışındaki çabaların ne denli küçük bir yer tuttuğunu her bilinçli üniversite öğrencisi mutlaka düşünüyor ve kendi kendine itiraf ediyordur. Bunun yanı sıra bilginlerde ortaya çıkan belli belirsiz tembellik formunu irdelemek de ilginç. Tabii anlaşılması gerekiyor ki tembellik yoğun çalışmalara, büyük görevlere de eşlik edebilir. Çünkü buradaki nicelik hiçbir biçimde niteliğin yerine geçmez. Kaldı ki iş miktarının çokluğu çoğu zaman kalitesi için zararlıdır. Örneğin Alman bilginler bizimle hep alay ederler. Fable'daki Raton gibi La Fontaine'in 1679 yılında yayımlanan Fable derlemesinden Kedi ile Maymun, kestaneleri ateşten onlar çeker biz yeriz derler. Bu benzetme bize de çok isabetli geldi. Raton bilginlerin çalışmasını simgeler. Raton patisiyle, nazik hareketlerle eşeledi biraz külleri, parmaklarını çabucak çekti geri, sonra uzattı onları pek çok kez daha. Önce aşırdı ilk kestaneyi, sonra ikinciyi, ardından da üçüncüyü. Aslında bu istediğimiz zaman bırakıp sonra tekrar ele alabileceğimiz bir iş türü. Sürekli yazılı metinlere bağlı kalındığından aklın yaratıcılık görevini üstlenmesi hiç gerekmiyor. Hatta keskinliğini yitirdiği durumlarda bile araştırmasını sürdürmekle kalmayıp meyvelerini toplayabilir. Bu noktada Renan'ın salt bilginliğe dayalı bilimlere dair öngörülerini doğrulama işi zaman tarafından üstlenilecek gibi görünüyor. Aslında hiçbir gelecekleri yok. Elde ettikleri sonuçlar fazlasıyla şüpheli. Tartışmaya son derece açık. Üstelik gazete ve sürekli yayınları saymazsak, her yıl Fransa Milli Kütüphanesi'ne 20 bin cilt yığılıyor. Bunlara 50 yıl içinde 1 milyon tane daha eklenecek demektir. 1 milyon cilt. Ortalama kalınlıklarını 2 santim kabul etsek, Mont Blanc Dağı'nın 4 katı yüksekliğinde bir yığın yapıyor. Tarihin giderek özel isimlerinin çetelesini tutmayı bırakıp sadece nedenleriyle sonuçlarını varsayımsal olan büyük toplumsal olaylara eğileceği ve kendi devasa malzeme yığıntısı altında itip gidecek katışıksız bitkinliğin düşünen akıllar nezdindeki saygınlığını yitireceği açık değil mi? Biriktirmenin bir çalışma sayılmasından gitgide vazgeçilecek. Böyle vazifeler zamanı geldiğinde gerçek isimleriyle yani vazife olarak anılacaklar. Çalışma sözcüğü, sadece somut veriler oluşturma, yararsız ayrıntılara ayıklama, aklın üst düzey çalışmasını ortaya çıkaran yoğunlaşma anlamlarında kullanılacak. Aslında yaratmak, temel ve baskın formu aramak, sonra da onu gün ışığına çıkarmak demektir. Bunun yanındaki gereksiz ayrıntılar, sadece gerçeği gölgelemeye yarar ve deneyimli bir göz için, hepimizin içindeki önlenemez tembelliğin zihinsel enerjimize de sinsice sızabileceğini gösterir. Ne yazık ki temel düşünsel tembelliği daha da kışkırtmanın eğitim sistemleri olduğunu söylemek durumundayız. Orta öğrenim müfredatı bütün öğrencileri birer savruk tembele dönüştürmeye programlanmış gibi. Zavallı ergenleri her şeyi üstün körü öğrenmeye zorlamakta, ve değinilen konuların çeşitliliği yüzünden hiçbirinin içtenlikle özümsenmesine izin vermemektedir. Genç insan, orta öğretim sisteminin tümüyle saçma olduğunu nereden bilsin? Oysa sistem öğrencilerdeki bütün girişimci ruhu, çalışmalarındaki dürüstlük kırıntılarını da yok etmeye yöneliyor. Birkaç yıl öncesine kadar Fransız topçu sınıfımız hayli zayıf sayılıyorken, bugün gücü ona katlanmış durumda. Neden? Çünkü önceden mermi engele çarptığı anda patlıyor fakat büyük zarar veremiyordu. Şimdi ise özel bir fünye sayesinde top mermisi çarptığı yüzeylerin içlerine doğru birkaç saniye daha yoluna devam ediyor. Derinlere giriyor ve her tarafla sıcak temas halindeyken çevresinde ne varsa un ufak ederek infilak ediyor. Bugünkü eğitim sistemimizin akıllara eklemeyi unuttuğu işte böyle bir patlayıcı. Öğretilen şeylerin derine nüfuz etmesine asla izin vermiyor. Duraklamak mı istiyorsun? Hadi marş, yürü. Ama ben bu konuyu bir okuyuşta doğru dürüst anlayamadım ki. Marş, marş. Yeni bir tür gezgin Yahudisin sen. Durdurak bilmeden yürümeye devam etmelisin. Matematiği, fiziği, kimyayı, zoolojiyi, botaniği, jeolojiyi, bütün halkların tarihini, yedi kıtanın coğrafyasını, iki yaşayan dili, psikolojiyi, mantığı, ahlakı, metafiziği, sistemler tarihini boydan boya kat edip geçeceksin. Hadi marş, ileri. Vasatlığa doğru ilerle. Her şeye yüzeysel bakma ve görünüşe aldanma alışkanlığını lise öğrenimine yanında götür. Bu hızlı koşu üniversitede de yavaşlamayacak. Hatta birçok öğrenci bakımından daha da hızlanacaktır. Bütün bunlara modern hayat koşullarının iç dünyamızı hiçlik düzeyine indirgemesini ve zihnimizi aşılması zor bir dikkat dağınıklığına sürüklemesini de ekleyin. İletişim alanındaki kolaylıklar, sık sık çıkılan yolculuklar, deniz ve dağ gezileri düşüncemizin dağılmasına yol açar. Neredeyse okumaya dahi vakit ayıramaz olduk. Hareketli ama bomboş hayatlar sürüyoruz. Gazete okumanın insanda uyandırdığı sahte heyecan, dünyanın yedi kıtasında olup bitenler hakkındaki haberlere ulaşmanın kolaylığı, birçokları için kitap okumayı tatsız tuzsuz hale getiriyor. Çevremizin yol açtığı zihin dağınıklığına nasıl karşı koymalıyız? Özellikle de eğitimdeki hiçbir şey bizi böyle bir direnişe hazırlamamışken? Gerçekleştirilmesi gereken temel işin, yani irade terbiyesinin hiçbir alanda doğrudan ve bilinçli şekilde öğretilmediğini görmek üzücü değil mi? Bu uğurda yazılanların hepsi aslında başka bir amaca yönelikti. Aklımızı doldurmaktan başka bir şeyle ilgilenmiyoruz ve irademiz de sadece entelektüel çalışmalarda işimize yarayacak kadar eğitiliyor. Eğitiliyor mu dedim? Uyarılıyor demek istemiştim, hepsi bu. Artık sadece içinde bulunulan düşünülüyor. Bugünkü tam bir baskılama ve parlatma düzeni. Bir yanda öğretmen tarafından kınanma, arkadaşların alay etmesi, cezalar varken, diğer yanda da ödüller ve övgüler bulunuyor. Yarınsa yaklaşan belli belirsiz bir baro veya doktora sınavından başka bir şey ifade etmiyor. Onları da en tembel öğrenci bile geçmeyi başarabilir. İrade terbiyesi ise şansa kalmış. Oysa insan bu enerji sayesinde kendini bütünleyemiyor mu? O olmadan en parlak zekanın yetenekleri bile kısır kalmaz mı? İnsanın yaptığı büyük ve güzel ne varsa hepsinin en mükemmel elementi bu enerji değil mi? Ne tuhaftır ki bizim burada söylediklerimizi aslında herkes içinden tekrarlar. Fazlasıyla eğitilmiş akılla irade zayıflığı arasındaki orantısızlıktan şikayet etmeyen kimse yok. Ne var ki irade terbiyesinin nasıl yapılması gerektiğine yönelik henüz hiçbir kitap yayımlanmış değil. Kişi öğretmenlerin taslağını bile çizmediği böyle bir işe nereden başlayacağını bilemez. Çalışkan olmayan rastgele 10 öğrenciye sorsanız, özetle aşağı yukarı şunu söyleyeceklerdir. Okuldayken öğretmenimiz önümüzdeki günler ve saatlerde çalışmamız gereken konuları söylerdi. Talimatları gayet açık ve keskindi. Tarihten şu konuyu, geometriden bu teoremi okuyacak, o ödevi yapacak, bazı bölümleri tercüme edecektik. Dahası destekleniyor, yüreklendiriliyor ve belki de azarlanıyorduk. rekabeti yeteneklerimizi kullanarak şevkle sürdürüyorduk. Bugünse durum çok farklı. Hiçbir vazifemiz kesin şekilde saptanmış değil. Zamanı nasıl kullanacağımız da tümüyle keyfimize kalmış. Şimdiye dek işimizi nasıl planladığımız konusunda inisiyatif almadığımız ve zayıflığımızla bağdaşan herhangi bir yöntem görmediğimiz için tıpkı üzerlerinde 3 kat can yeleği varken yüzme öğretilen, sonra da çırılçıplak suya atılan insanlar gibiyiz. Boğulacağız elbette. Söylemeye gerek dahi yok. Ne çalışmayı ne de çalışmak için kendimizi heveslendirmeyi becerebiliyoruz. İrademizi kendi kendimize terbiye edelim desek, bunun yolunu bulmak için kime danışacağımızı bilmiyoruz. Bu konu üstüne yazılmış tek bir anlaşılır kitapta yok. Bu durumda boyun eğiyor ve işimizde başarısız olmayı kafamıza fazla takmamaya gayret ediyoruz. Bu çok moral bozucu. Gerçi kafeler, birahaneler var. Neşemizi yerine getirecek arkadaşlar da eksik değil. Zaman aynı şekilde akıp gidecek. Pek çok gencin bulamamaktan şikayet ettiği işte bu kitabı yazmayı denedik. 2. Gözetilmesi gereken hedef. Her ne kadar eğitim programları çocuk ve gençlerin iradesini tümüyle görmezden gelse de biz enerjimize oranla kendimize değer verdiğimizi ve zayıf bir insana hiçbir konuda güvenemeyeceğimizi hissederiz. Öte yandan yaptığımız işin irade gücümüz hakkında yaklaşık da olsa bir ölçü sayıldığını bildiğimizden bunun üzerinden değerlendirmeyi umursamayız. Yaptığımız işi abartırız. Her gün sabaha karşı saat 4'te kalktığımızı söylemenin bize bir zararı olmaz. Sonuçta kimsenin gelip de bizi kontrol etmek gibi bir harekette bulunmayacağını biliyoruz. Ancak diyelim ki saat 8'de böyle bir iş budalasının evine gittiniz ve onu yatağında buldunuz. Bu seyrek ziyaretinizin nedense hep olağanüstü şanssız bir güne rastladığını kolayca fark edeceksiniz. Ya bir tiyatroya da davet gecesinin ertesine denk geleceksiniz ve bu sabah saat 4'te çalışmaya başlamamasını açıklayacak. Tabii bu sırada sınavlarını da geçemediğini fark edeceksiniz. Hakkında yalan söylemenin öğrenciler arasında bu kadar yaygın olduğu başka bir konu daha yoktur. Dahası kendini kandırmayan, çalışması ve büyük çaba gösterme kapasitesi hakkında tatlı yanılsamalara düşmeyen bir tane bile genç insan bulamazsınız. Oysa tüm bu yalanlar, insanın değeri sahip olduğu enerjiye bağlıdır gerçeğine bir övgü değil de nedir? Başkalarının irademizden kuşku duyması bizi derinden yaralar. Çalışma gücümüzü sorgulamak, bizi zayıflık ve korkaklıkla suçlamak değil mi? Bizim serbest meslek diye anılan mevkileri işgal eden çoğu insandaki düşük entelektüel düzeyin üzerine çıkmaya yetecek sebatlı çabayı göstermekten aciz olduğumuzun sanılması, çaresiz ve vasat insanlar olarak görüldüğümüz anlamına gelmiyor mu? Çalışma gücüne yapılan bu övgü, aslında enerjiye sahip olma isteğinin bütün öğrencilerde olduğunu kanıtlıyor. Zaten kitabımızda geçici isteklerle sendeleyen genç insanın, İçindeki çalışma isteğini güçlendirerek önce kesin, canlı ve sürdürülebilir bir kararlılığa, ardından da yıkılmaz alışkanlıklara dönüştürmesi için devreye sokabileceği yöntemlerin incelenmesinden başka şey değil. Her şeyden önce zihinsel çalışma derken, doğayı ve başka insanların yapıtlarını ya da kendi ürettiklerimizi incelemeyi kastettiğimizi belirtelim. Üretme çalışması öncelikle bir inceleme aşaması gerektirir ve tüm zihinsel çaba türlerini kapsar. İlk tip zihinsel çalışma için gerekli araç, dikkat eyleminin kendisi. İkincisi içinse düşünme ve kendi üzerine yoğunlaşmadır. Ancak her ikisinde de en gereklisinin dikkat olduğu gözden kaçmıyor. Çalışmak dikkatli olmak demektir. Ne yazık ki dikkat, dengeli, değişmez ve sürdürülebilir değildir. Onu sürekli gergin halde kalan bir yayla karşılaştırmak olası değil. Aslında büyük küçük gerginliklerle tekrarlanan ve birbirini daha hızlı veya yavaş takip eden çabalardan oluşur. Enerjik ve disiplinli bir dikkat içinde bu çabalar birbirlerini öylesine yakından izlerler ki sanki sürekliymiş gibi dururlar ve görünüşteki bu süreklilik hali her gün birkaç saat boyunca devam edebilir. Demek ki gözetilecek hedef yoğunlaşarak ve azimli şekilde dikkatli olmaya çalışmaktır. Hiç kuşkusuz her gün cesaretle yinelediğimiz çabalar kendi üzerimizde sahip olduğumuz gücün en güzel sonuçlarından biridir. Ne var ki öğrencilerin bunu fazlasıyla zahmetli bulacakları da kesin. Tüm canlılığıyla gençlik, yaşamın hayvansal yanını, fikir işçilerinde gözlemledikleri soğuk, renksiz ve yapay yaşama biçiminden üstün tutmaya eğilimlidir. Öte yandan sadece yoğun ve azimli çabalar sergilemek de yeterli değildir. Bunlara anarşik ve savruk da pekala sahip olabilir. Öyleyse her şeyden önce tek bir amaca yönelmeleri gerekiyor. Bir fikrin veya duygunun aklımıza girip bizimle kalması için uyruğumuza geçmesi, oturma izni alması, orada dostluklar ve samimi ilişkiler kurma hakkını kazanması çok önemlidir. Bu fikirlerin ve duyguların yavaş yavaş etkilerini genişletmesi, ilişki çemberini büyütmesi ve kişisel değerleriyle kendisini kabul ettirmesi gerekiyor. Sanat yapıtlarının nasıl yaratıldığına bakabilirsiniz. Çoğunlukla gençken akla gelmiş bir fikir, içinde yaşama gücüyle doğmuşsa, dahi insanın ruhunda ürkekçe gölgelere sığınarak uzun süre barınır. O başka işlerle meşgulken veya başka bir düşünceye hazır değilken, okuduğu bir yazı, herhangi bir olay ya da bir yazarın öylesine söylediği mutlu bir söz, yatmakta olan fikri uyandırıp, içerdiği değer ve oynatabileceği rol hakkında kişiyi bir anda bilinçlendirir. Bu andan itibaren her şeyden beslenmeye başlar. Seyahatler, konuşmalar, çeşitli okumalar kendisine sindirebileceği öğeler sunar. O da bunları yutar ve giderek güçlenir. Goethe'de Faust fikrini tam 30 yıl boyunca aklında döndürüp durmuştur. Fikir tüm bu süreyi tomurcuklanarak, serpilip köklerini daha derinlere salarak ve deneyimlerin içinde besleyici öz suyunu içerek geçirmiş, bu dahiyane eser de böyle ortaya çıkmıştır. Hangi oranda olursa olsun bu durum, bütün önemli düşünceler için geçerlidir. Bir fikir kafamızdan öylesine geçip gidiyorsa bizim için değersizdir ve başından hiç var olmamış gibidir. Ona tekrar tekrar yoğun ve içten bir dikkat göstermeli. Kendi kendine hayatta kalabilecek kadar güçlenmeden, düzenli bir merkeze sahip olmadan bir kenara atmamalıyız. Bilincimizde uzun süre saklamalı, sıklıkla kendisiyle ilgilenmeliyiz. İşte o zaman güçlü duygulara, verimli düşüncelere ve fikir bağlantıları denilen gizemli manyetik güce sahip olacak. Bunları içselleştirecektir. Düşünce ve duygunun düzene girmesi ancak yavaş, sabırlı ve sakin düşünme yoluyla gerçekleşir. Bu tür değişimler laboratuvardaki harika kristal oluşumlar gibidir. Bunun için tümüyle dingin bir sıvıdaki binlerce molekülün ağır ve düzenli biçimde dibe çökmesini beklemek gerekir. Bu açıdan tüm buluşlar iradenin eseridir. Newton, evrensel kütle çekim yasasını aynı şeyi sürekli düşünmesi sayesinde buldu. Deha'nın sonsuz bir sabır sürecinden ibaret olduğundan kuşkulananlar kaldıysa, Darwin'in şu sözlerine kulak verebilirler. Düşünmek ya da okumak için sadece bana bildiklerimi hatırlatan veya muhtemelen yakında öğreneceğim konuları seçiyordum. Bilim alanındaki katkılarımı yapabilmemi sağlayanın da bu disiplin olduğundan eminim. Oğlu da şunu ekliyor. Babam belli bir konuyu çok uzun yıllar boyunca aklında tutup asla unutmama gibi bir güce sahipti. Böylesine aşikar bir gerçek üzerinde daha fazla ısrarla durmanın ne anlamı var? Söylediklerimizi özetlememiz yeter. Zihin işçisinin hedeflemesi gereken şey, gönüllü dikkatin gereksinim duyduğu enerjidir. Bu enerji de sadece gösterilen çaba kuvveti ve sıklığıyla ortaya çıkmaz. Her şeyden önce, tüm düşüncelerimizin tek bir amaca yönlendirilmesi ve bu süre içindeki taleplerimizin, duygularımızın, düşüncelerimizin kendisi için uğraştığımız yönlendirici ve egemen fikre tabi kılınması gerekir. İnsan tembelliğinin bizi sürekli uzaklaştıracağı ama buna rağmen elimizden geldiğince mükemmel biçimde gerçekleştirmeye çalışmamız gereken ideal budur. Zayıf ve kararsız bir arzuyu kalıcı iradeye dönüştürmenin yollarını irdelemeye girişmeden önce birbiriyle zıt ama insanın kendi efendisi olmasına eşit derecede zararlı iki felsefe kuramından yakamızı kurtarmamız gerekiyor. 3. İrade terbiyesiyle ilgili cesaret kırıcı ve yanlış kuramların reddi. Polemik özenle yapılması gereken bir hazırlık çalışmasının ötesine geçmemeli. Yazar onu tümüyle kendine saklamalıdır. Yalnızca reddetme kadar etkisiz hiçbir şey yoktur. İkna etmek için eleştirmek nafiledir. Önemli olan yapıcı olmaktır. Bu bağlamda tüm kitabımızın yapıcı bir çalışma olması, sağlıklı bir doktrin sunması ama her şeyden önemlisi, psikolojinin son derece net sonuçlarıyla desteklenmesinden güç alarak, uygulamadaki acınası sonuçları ve yanlış görüşleriyle hayli yaygın iki teoriye karşı çıkacağız. Bunların en başta geleni, özünde yanlış, pratikte kötü sonuçlar veren ve karakteri değişmez sayan teoridir. Kant tarafından atılan bu varsayımı Schopenhauer geliştirdi ve Spencer da destekledi. Kant'a göre karakterimizi nümen dünyasında seçeriz ve bu seçimimiz geri alınamaz. Nümen insan duygularından bağımsız şekilde var olan şey anlamına gelir. Kant felsefesinde kendi içinde olandır. Yer ve zaman dünyasına indikten sonra karakterimiz buna bağlı olarak da irademiz olduğu gibi kalmalıdır. Bu ikisi üzerinde en ufak bir değişiklik yapma şansımız yoktur. Aynı şekilde Schopenhauer'da farklı karakterlerin doğuştan geldiğini ve değiştirilemeyeceğini ileri sürüyor. Örneğin bencil birinin iradesini etkileyen güdülerin yapısı değiştirilemez. Bu kişi eğitim yoluyla yanıltılabilir ya da daha iyisi fikirlerini düzeltebilirsiniz. Kendini iyi hissetmesi için en güvenli yolun düzenbazlık değil, çalışmak ve dürüstlük olduğunu anlamasını sağlayabilirsiniz. Ancak ruhunu başkalarının acısına duyarlı hale getirmeye çalışmak abestir. Bu fikirden vazgeçmelidir. Bunu başarmak kurşun altına dönüştürmekten daha olanaksızdır. Bencil kişi küçük bir kazançtan vazgeçerse daha büyüğünü elde edeceğine ikna edilebilir. Zalim kişiye başkasına zarar vererek aslında daha büyük kötülüğü kendisine yaptığı anlatılabilir. Ancak içlerindeki bencillik ve zalimlikten vazgeçmeye ikna etmek mümkün değildir. Bunun fare kovalamayı seven kediye ne büyük bir hata yaptığını ispatlamaya çalışmaktan farkı yoktur. Herbert Spencer ise olaya çok farklı bir açıdan bakıyor. Dış etkilerin baskısı ve yaşam koşulları nedeniyle insan karakterinin uzun vadede değişim geçirebileceği konusunda İngiliz ekolüne katılıyor. Ancak böyle bir değişim asırlar sürer. Pratik açıdan cesaret kırıcı olduğu da su götürmez. Çünkü bir öğrenci olarak ben 10 asır boyunca yaşamayı hesap edemiyorum. Yeni bir biçim almak için taş çatlasa 20 yıl sürem olabilir. Manevi açıdan kendimi geliştirmek istesem de bunu yapamayacağım demek ki. Karakterimle mücadele etmeye kalksam, atalarımdan miras kalmış ve beynime organik şekilde yazılmış binlerce, hatta belki de milyonlarca yıllık deneyimle başa çıkmam mümkün değil. Bu mirasın küçük bölümünden kurtulmaya çalışsam, benim zayıf irademe karşı Birleşmiş Atalar Koalisyonu karşısında elimden ne gelir? Herhangi bir isyan girişimi de akla yakın gelmiyor. Yenilgiyle sonuçlanacağı belli. Yine de şunu düşünerek teselli buluyorum. 50 bin yıl sonra benim soyumdan gelecek nesiller, toplumsal çevre ve kalıtımın düzenli etkisi sayesinde mükemmel makinelere dönüşecek, asırlar süresince yükselecek ve öğütülmüş özveri, girişim ruhu gibi şeyler üretecekler. Karakter meselesi bu bakış açısıyla düşünüldüğünde bizim konumuzun çerçevesini aşıyor. Yine de hasımlarımızın en güçlü olduğu noktayı bulabilmek için onu bütün genelliği içinde ele almalıyız. Az önce belirttiğimiz kuramlar Sanki en keskin zekaların silinmez orijinal günahı olan zihinsel tembelliğin ilginç birer örneğiymiş gibi geliyor bize. Bu zihin tembelliği pasifçe lisana sığınılması kolaycılığına iter. Hepimiz sözcüklerle düşünmeye öylesine alışığız ki sözcüğün simgelediği gerçeği gözlerimizden sakladığımızı fark etmeyiz. Sözcüğün kendisi özgün olduğundan temsil ettiği şeylerin de bir bütün olduğunu düşünme eğilimindeyiz. Aynı şekilde değişmez karakter hakkındaki tembel teoriyi karakter sözcüğünden kaynaklanan görüşlere borçluyuz. Karakterin aslında sadece bir bileşim olduğunu göremeyen var mı? Üstelik sürekli değişim halindeki güçlerin bir birleşimi. Bizim karakterimiz Avrupa'nınkine benzer bir birliğe sahiptir. İttifaklar, ülkelerdeki refahın artması veya azalması bu bileşimi sürekli değiştirir. Sürekli başkalaşım halindeki tutkularımız, duygularımız ve fikirlerimiz açısından da durum farklı değildir. Öte yandan bunlar bir araya gelerek yaptıkları ya da bozdukları ittifaklar sonucunda bileşimin sadece yoğunluğunu değil, doğasını bile değiştirebiliyorlar. Bu noktadan sonra kitabımız da karakterin değişebilir niteliğini göstermeye çalışacaktır. Söz konusu teorinin lehinde görünen argümanlara yakından bakacak olursak, Kant'ta bulduklarımız sadece deneyden önce anlamına gelen a priori görüşlerden ibaret. Özgürlük olanağının temelini yaratabilmek için zorunlu olduğunu düşündüğü bu kanıtlanmamış görüşler sanki kuru bir dalmışçasına sistemden koparılabilir. İleride tartışacağımız üzere yoksa Kant determinizmle kaderciliği birbirine mi karıştırıyor? Schopenhauer'daysa argümandan ziyade keşişlik buluyoruz. Zira kendisi derin bilgilerini sergilemeyi ve yüksek mercileri dolduruşa getirmeyi pek sever. Oysa bu mercilerin gerçeğin en ufak bir kanıtı karşısında hiçbir kıymeti yoktur. İşte argüman namına bulabildiklerimiz ise şunlar. 1. Karakter mükemmelleştirilebilir olsaydı, insanlığın yaşlı kesiminde gençlere oranla daha fazla erdemli insan bulmamız gerekirdi. Oysa durum hiç de böyle değil. 2. Bir kez kötülük yapan kişi güvenimizi temelli yitirir. Bu da kimsenin karakter değişimine inanmadığının ispatıdır. Düşünmeyi bilen biri için bu argümanlar ne anlama gelir? Hatta bunlara argüman demek doğru mudur? Kabaca haklı görünseler de bu tür iddialar karakterin değişmeyeceğini nasıl kanıtlıyor? Herkes için geçerli olmayan tek bir şey kanıtlıyorlar. O da ezici çoğunluğun karakterini düzeltmeye yönelik hiçbir ciddi çaba göstermemesi. İrade müdahalesi olmaksızın yaşamdaki bütün davranışların eğilimler tarafından yönetildiği saptamasında yapıyorlar. İnsanların çoğu dışarının etkisi altındadır. Dünyanın güneş çevresinde döndüğüne itiraz etmek nasıl aklımızdan geçmiyorsa, onlar da karşı gelmeden modaya, genel kanıya uyarlar. Tembelliğin neredeyse evrensel olduğunu biz mi sorguluyoruz? Çoğu insan yaşamını geçim derdi içinde sürdürüyor. İşçiler, yoksullar, kadınlar, çocuklar, maddiyatçılar çok az düşünürler. Karmaşık ve bilinçli birer kukla gibidirler. Bütün davranışları kendi istekleri dışında ve başkalarının beklentileri doğrultusunda belirlenir. Yaşama tutunmak uğruna acımasız savaşlar vermek zorunda kaldıkları yavaş evrim süreciyle hayvanlıktan çıktıktan sonra dış etkenlerin uyarısı hafifleyince çoğu yeniden gerilemeye başlıyor. Zahmetli hayvanlık halinden bütünüyle sıyrılmayı sağlayan ideal olana ve ruh hasaletine şiddetle susamanın verdiği içgüdülerden yoksun kalanlarsa kendilerini akıntıya bırakıyorlar. Öyleyse erdemli yaşlı sayısının gençlerden daha fazla olmamasında şaşılacak bir şey yoktur. İnsanlar kötülük yapan birine güvenmeme hakkına her zaman sahiptir. Geçerli tek argüman bütün çabaların faydasızlığını kanıtlamak olabilirdi. Örneğin bencil birinin bunu çok istemesine rağmen önemli fedakarlıklarda asla bulunmaması gibi. Böyle bir iddia irdelemeye değmez. Nice korkan para uğruna ölümü bile göze aldığını biliyoruz. Ölüm korkusuyla kontrol altına alınamayacak tek bir tutku bile yoktur. Elbette bencilin de sahip olduğu en değerli şey hayatıdır. Ancak geçici heyecanlara kapılıp ülkesi veya başka asil amaçlar uğruna hayatını feda eden bencil birini şimdiye dek hiç görmedik mi? Eğer bu geçici durumlar mümkünse, ünlü varlık yoksa eylem olamaz zamanında ne oldu? Varlık yoksa eylem olamaz, Schopenhauer'un teorisine göre görünen dünyanın öncesinde esas gerçeklik geliyordu ve bu da iradeydi. Bir karakter yarım saatliğine de olsa kökten değişebiliyorsa hiç değişmez değildir ve bu değişimin gitgide sıklaşacağına dair umut beslenebilir. Schopenhauer baştan sona tutarlı karakterlere nerede rastladı acaba? Mesela ilk fikri ve hissinden sonuncusuna kadar tümüyle bencil birini nerede gördü? Muhtemelen insan doğasının böylesine basite indirgendiği daha önce görülmemiştir. Öyleyse bir kez daha söyleyelim. Karakterin tek ve bağlaşık bir blok olduğu kanısı son derece yüzeysel bir gözleme dayanır. Karakter ayrışık güçlerin birleşimidir. Soyutluklara değil, yaşayan insanlara dayandırdığımız bu görüş, Kant ve Schopenhauer'un saf teorilerini yıkmaya yeter. Spencer'a da şunu hatırlatmamız yeterli olacaktır. İyi eğilimler de kötüler gibi kalıtsaldır ve en az onlar kadar güçlü şekilde yerleşiktirler. Kişi yeterince istedikten sonra yararlı veya zararlı ata mirasını kendi içinde bulabilir. Sonuç olarak bu bir hangisi daha fazla veya daha az sorunudur ve ilerleyen bölümlerde buna karar verebileceğimizi umuyoruz. Öyleyse ayakta durmaktan aciz bu değişmez karakter teorisini artık arkamızda bırakalım. Onu burada değil de Almanya'da ortaya atmış olduğu için Schopenhauer'u kutsayalım. Çünkü bu bize iki kol orduya mal olurdu. Biz Fransızların zaten kendi cesaret kırıcı teorisyenleri mevcut. Başlarını da teyin çekiyor. Öylesine büyük bir zekaya hiç yakışmayan dar görüşlülükle determinizmle kaderciliği birbirinden ayırmayı beceremedi. Victor Cousin'in spiritüalizmine tepki göstereceğim diye yaşamın iradeden bağımsız olduğunu, erdemin ise şeker gibi elde edilebilen bir ürün olduğunu ileri sürdü. Teyinin kuramı her ne kadar çocukça ve safça görünse de içerdiği sinizm nedeniyle insanları uzun süre psikoloji determinizmine yöneltmekten alıkoydu. Üstelik Ribot'un irade hastalıkları konusundaki kitabında ifade ettiklerini sadece yayınladığı sırada değil, sonraki yıllar boyunca da çarpıtan olumsuz bir etkisi oldu. Böyle hassas konularda bir kez daha görüyoruz ki insanın alaycı ve beceriksiz dostu olacağına lejyon dolusu düşmanı olması daha iyidir. Şimdi sıra insanın kendi efendisi olmasının mümkün olduğunu söyleyen ancak özgürleşme işini fazlasıyla kolay göstererek kadercilerin teorilerinden bile daha fazla cesaret kırıklığına neden olan cesur ve cazip bir teoriden yolumuzu temizlemeye geldi. Tabii ki özgür irade kuramından söz ediyoruz. Manevi özgürlükle bağdaştırılmaya çalışılan özgür iradenin onunla hiçbir ilgisi olmadığı gibi tam zıttıdır. Uzun zahmetli ve tümüyle azimli bir çaba gerektiren kendini özgürleştirme işini genç insanlara sanki çok kolaymış, parmak şıklatmayla elde edilebilirmiş gibi sunmak, onları baştan büyük düş kırıklığına mahkum etmektir. Doğrusu, 8 yıl boyunca antik çağın irade timsali adamlarını tanıyarak içi heyecanla dolmuş gence, başarıya giden yoldaki en önemli elementleri anlatmak, baş etmesi gerekecek zorlukları açıkça söylemek ve azim gösterirse, zafer kazanacağını belirtmektir. Kişinin kendi efendisi olması anlık bir iş değildir. 1870'ten sonra Fransa'nın bugünkü güçlü hale gelmesi de hiç kolay olmadı. Ülke 20 yıl boyunca sebatla eziyetli çabalar göstermek zorunda kaldı. Bizim kişisel gelişimimiz de aynı biçimde sabırla çalışarak olur. Neden mi? Sonunda taşradaki evlerinde oturup dinlenmeye hak kazanacaklar diye 30 yıl boyunca en ağır işlerde çalışan insanlar görüyoruz. Kendinin efendisi olmak gibi büyük ve soylu bir uğraşa ayrılacak zaman çok mu görülüyor? Oysa gerçek değerimiz, geleceğimiz ve hayatta oynayacağımız rol ona bağlıdır. Bize en derin mutluluğu veren eylemlerimizdeki tutarlılıktır ve bu uğraş bize mutluluk kaynaklarını sonuna kadar açacaktır. Gelin görün ki böyle bir uğraş vermek neredeyse hiçbir erişkin insanın aklından geçmez. Ona karşı sergilenen aşağılayıcı tavır aslında hepimizin bir zamanlar çektiği gizli bir ıstırabı saklamaya yöneliktir. En iyisini yapma isteğiyle iradesinin zayıflığı arasındaki orantısızlıktan rahatsız olmayan öğrenci var mıdır? Öğretmenlerimiz size kalmış derlerdi. Biz de bunu sahte bir umutsuzluk içinde dinlerdik. İradenin yavaş yavaş fethedilebileceğini bize kimse öğretmemişti ve bunun nasıl yapılabileceğini merak eden de yoktu aramızda. Bizi böyle bir savaşa hazırlayan veya destek çıkan kimse yoktu. Durum böyleyken gayet doğal bir tepkiyle teynin ve kadercilerin en azından bizi teselli eden ve mücadelenin yararsızlığına inandıran çocukça doktrinlerini büyük bir coşkuyla kabulleniyorduk. Tembelliğimizin tesellisi olan bu kuramların ne denli yalan olduğunu görmek için serseme dönmüş durumdayken kendimizi öylece sürüklenmeye bırakıyorduk. Elbette bu kaderci teorilerin esas kaynağı özgür irade yanlısı filozofların hem iç karartıcı hem de safça ifade ettikleri kuramlarıydı. Oysa manevi özgürlük de siyasal özgürlük veya bu dünyada değer ifade eden diğer şeyler gibi uğruna çetin bir savaş verilerek elde edilmeli ve sürekli savunulmalıdır. O güçlü, becerikli ve azimli kişilerin mükafatıdır. Özgür olma hakkını kazanmayan kimse özgür değildir. Evet, o ne bir hak ne de sıradan bir durumdur. Özgürlük bir ödüldür. Hem de ödüllerin en yücesi, en mutluluk verenidir. Manzara için güneş neyse, yaşamdaki tüm olaylar için de özgürlük odur. Onu fethedemeyen kişi, hayatın bütün gerçek ve kalıcı sevinçlerinden yoksundur. Özgürlük isimli hayati sorun kadar anlamından saptırılmış başka bir konu yoktur. Alexander Bain, onu metafiziğin paslı kilidi diye niteliyor. Özgürlük derken kendinin efendisi olmayı kastettiğimiz açık. Bu soylu duygularımız ve manevi fikirlerimizin hayvansı eğilimlerimizi baskılaması anlamına da geliyor. İnsanın kendi üzerindeki kusursuz hakimiyetini düşlemeye gelince işte o imkansız. Bizi mağaralarda yaşayan atalarımızdan ayıran asır sayısı henüz o kadar da fazla değil. Onlardan geçen asabiyet, bencillik, şehvet, tembellik gibi kalıtsal özelliklerden tümüyle kurtulamayız. İnsani yanımızla hayvansı doğamız arasındaki bu amansız mücadeleden galip çıkmayı başaran büyük azizler de dingin ama mutlak zaferinin verdiği sevinci hiç yaşayamadılar. Bir kez daha belirtelim. Kaba hatlarını çizmeye çalıştığımız bu yapıt, İnsanın kendisini kutsallık düzeyine çıkartması kadar zor bir iş değil. Kişinin uyuşukluğunu ve bazı tutkularını yenmeye çalışması bir şey, bencilliği doğasından temelli söküp atmayı denemesi başka şeydir. Böyle basit ifadelere indirgesek de mücadelenin kendisi uzun ve zahmetli olacaktır. Bu yolda cahillerin ve kendini beğenmişlerin kazanma şansı yoktur. Öğrenilecek belli başlı yöntemler ve baştan kabullenilmesi gereken uzun bir uğraş dönemi vardır. Psikoloji yasalarını bilmeden ya da bilen birinin önerilerini dinlemeden arenaya dalmanın, taşların nasıl ilerlediğinden habersizken bir satranç ustasını yeneceğini sanmaktan farkı yoktur. Saçma özgür irade yanlıları, eğer yaratamıyorsanız veya herhangi bir dürtüye yahut güdüye, doğasında var olmayan bir gücü katlamaktan acizseniz zaten özgür değilsinizdir diyecekler. Öyle olsun. Biz yine de özgürüz ve başka türlüsünü de istemiyoruz. Gizemli, tuhaf ve bütün bilimsel yasalara aykırı biçimde sadece isteyerek bir güdüye güç katılabileceğini iddia etmek yerine fikirlerin çağrışım yasalarının akıllıca uygulanmasıyla güç vermeyi öneriyoruz. İnsanın doğasını yönlendirirken de uyduğumuz yasa budur. Özgürlüğümüzün yegane güvencesi, aynı zamanda kölelikten kurtulmanın da tek yolu psikoloji yasalarıdır. Bizim için özgürlük sadece determinizmin bağrında bulunur. Şimdi sıra tartışmanın en can alıcı noktasında. Bize şöyle söyleniyor. arzunun eşlik etmediği iradenin sadece özgür seçimiyle zayıf bir güdüyü canlandırabileceğini, hatta güçlü tutkulara hükmedebilecek duruma getireceğini kabul etmiyorsanız, arzulamayı bir ön koşul olarak görüyorsunuz demektir. Bu durumda öğrenci bunu arzulamıyorsa hiçbir şekilde çalışmayacak demektir. İşte şimdi Calvincilerinkinden daha acımasız bir alın yazısıyla yüzleştik. Hiç değilse cehenneme gidecek Calvincinin bundan haberi yoktur ve göğe yükseleceğinden umudu kesmez. Oysa öğrencimiz bilincinin derinliklerine inerek hiçbir arzuya sahip olmadığını, bu lütfa layık görülmediğini anlayacak ve buradan hareketle her türlü çabanın gereksiz olduğunu görüp tüm umudunu kapının dışına koyacaktır. İşte sorunumuz kısaca böyle. Daha iyisi için istek duyuyor muyum, duymuyor muyum? Duymuyorsam çaba göstermeme hiç gerek yok. Zira arzu denilen şey benim elimde değil. Sonuçta Tanrı bu lütfu kime isterse ona veriyor. Geriliğe geriliğe kaderciliğe, daha da beteri yazgıcılığa kadar geldim. Pekala öyle olsun diyelim ama bunu kabullenir görünürken aslında o kadar da kabullenmiyoruz. Şunu unutmamak gerekir ki daha iyiye kavuşma arzusu ne denli zayıf olursa olsun bizim için yeterlidir. Bilgi birikiminin en elverişli araçlarından yararlanarak onu geliştirmek, güçlendirmek, sağlam ve kalıcı bir kararlılığa dönüştürmek mümkündür. Sadece ne denli zayıf olursa olsun diye tanımladığımız böyle bir isteğin var olması şarttır. Asla var olmamışsa yapabileceğiniz bir şey yoktur. Şunu tamamen kabul ediyoruz. Kendini geliştirmek için hiçbir arzusu olmamasına rağmen böyle bir karar alanlara güvenilmeyeceği konusunda tek bir eylemle özgürleşeceğini düşünenlerle aynı fikirdeyiz. Hiç sevmeden sürdürülen veya sonunda elde edilecek şeyden memnun olmadan yapılan işlerdeki başarı şansı baştan yitirilmiştir. Başarıya ulaşmak için kişi işine aşkla bağlı olmalıdır. Tekrar hatırlatalım. Öğrenci de bu aşka veya tutkuya ya sahiptir ya değildir. Eğer değilse gözünün yaşına bakılmadan mahkum edilmelidir. Bu ikilemi onayladığımızı daha önce söylemiştik. Evet, arzu gereklidir. Özgürleşme isteği olmayan yerde özgürlük olmayacaktır. Ne var ki bu yazgının acılı etkileri sadece belli sayıdaki insanlara vuruyor. Öyle ki özgür irade yanlıları dahi onların kötü bir kadere sahip olduklarını düşüneceklerdir. Aslında bu gruptaki kişiler manevi delilikten müzdarip akıl hastaları grubuyla örtüşüyor. Bu türden olumsuz bir vakayla karşılaşmadığımız için kanıtlayamıyoruz. Ancak haklı yerinde herhangi birine, bir papazın başarılarla dolu kariyerini mi yoksa aşağılanan bir ayyaşınkini mi yeğlediği sorulursa evet diye yanıtlayacaktır. Elbette bu bir varsayım ama bizim varsayımımız ve kimse buna karşı çıkamaz. Zaten kim karşı çıkacak ki? Parlak zeka, güzellik ve yüce ahlak karşısında tümüyle duyarsız kalabilen birine rastladınız mı? Böyle bir hödük varsa veya bir zamanlar var olduysa hiç ilgimi çekmiyor doğrusu. Eğer savım geçerliyse, daha önemlisi, insan gibi insanların tamamı için geçerliyse bu bana yeter. Tek bir kişinin bile Sokrates, Regulus veya Vincent de Paul'u insan türünün en aşağılık türlerine tercih etmesi ne denli zayıf görünürse görünsün yine de yeterlidir. Tercih etmek sevmeyi ve arzu etmeyi belirtir. Bu arzu uçup gidecekmiş gibi görünse de korunup kollanabilir, güçlendirilebilir. Eğitilirse serpilecek ve psikoloji yasalarının ustaca kullanımıyla sağlam bir kararlılığa dönüşecektir. Böylelikle karıncaların yediği küçücük bir tohumdan fırtınalara meydan okuyan güçlü bir meşe yetişecektir. Bu yüzden böyle bir yazgıya sürüklendiğimiz için hiç huzurumuz kaçmış falan değil. Özgür iradecilerin bile gözden çıkardığı bir grup akıl hastası ve sayıları birkaç düzineyi aşmayan hödük dışında hepimizin yazgısında iyi davranışlar vardır. Ahlakın kaderini özgür irade türünden zararlı ve tekrarlayalım cesaret kırıcı kuramlara bağlamaya ihtiyacı yok. Ahlakın sadece özgürlüğe ihtiyacı vardı ki bu farklı bir şeydir. Bu özgürlük sadece determinizm bünyesinde bulunur ve onun aracılığıyla elde edilebilir. Özgürlüğümüzü garantilemek için hayal gücümüzün gerçekleştirilebilecek nitelikte bir yaşam planı yapacak çapta olması yeterlidir. Bilgi birikimimiz ve psikoloji yasalarını uygulamamız, bileşimlerle ittifaklar yoluyla seçilmiş planımızın başarılı olmasını sağlayacak. Özgürleşmemizdeki en büyük güç olan zamanı da projelerimizde daha iyi kullanmamıza olanak tanıyacaktır. Bizim özgürlük kavramımız, özgür irade kuramına kıyasla içimizdeki tembelliğe belki de hiç de cazip gelmeyecektir. Ancak psikolojik ve ruhsal doğamızla daha uyumlu olması açısından ondan üstündür. Kibirli şekilde mutlak özgürlüğe sahip olduğumuzu iddia ederken, bu beyanımızın içimizdeki düşmanlara açıkça itaat etmemizle çelişmesi nedeniyle gülünç duruma düşmemizi de engeller. Bu çelişki, gözlemci psikolog için eğlence konusu olarak kalsa verdiği zarar büyük olmazdı. Ne var ki kendini geliştirmeye en niyetli kişilerde düş kırıklığı yaratmakta gecikmiyor. Özgür irade teorisinin neden olduğu başka önemli kayıpsa nice zeki insanları irade koşullarını incelemekten uzaklaştırmış olmasıdır. Artık yolumuz iradenin doğası hakkındaki popüler kuramlardan temizlendiğine göre konumuzun özüne dalabilir ve irade psikolojisini yakından incelemeye başlayabiliriz.